Ayrım 18.
Yıllar süren kavgalar, kıskançlıklar, kumpaslar ve renk ve nakış çalışmalarının sonunda ortaya çıkan yeni bir üsluptur. O nakkaşhanenin en parlak, en hünerbaz nakkaşı çıkarır çoğunluk bu üslubu. En tarihli nakkaş da diyelim ona. Geri kalan nakkaşlara bu üslubu sonsuza kadar yalnızca taklit edip mükerreleştirmek, hatta cilalamak düşer. Gözlerimin içine büsbütün bakamadan, hiç beklemediğim kadar yumuşacık bir edayla, benden dürüstlük kadar iyilik de dilenerek ve neredeyse bir genç kız gibi titreyerek sordu. Benim bir üslubum var mı? Bir an gözlerimden yaşlar fışkıracak sandım. Bütün gücümle yumuşak, şefkatli ve iyi olmaya çalışarak inandığımı istekle söyledim ona. 60 küsur yıllık ömrümde gördüğüm en hünerli, eli en sihirli, gözü en ince, en mucize nakkaş sensin. Bin müsavvirin karışıp kalem değdirdiği bir resimde de olsa karşımda senin Allah vergisi harika kalemimin dokunuşunu hemen seçer tanırım. Ben de öyle düşünüyorum ama benim hünerimin sırrını anlayacak kadar akıllı değilsin sen, dedi. Şimdi benden korktuğun için yalan söylüyorsun. Yine de yeniden anlat benim usullerimi. Kalemin çizginin doğrusunu sanki senin dokunmakla değil kendiliğinden buluverir. Ne doğru ne de şakacıdır senin kaleminin gösterdiği şey. Kalabalık bir meclisi çizdiğinde insanlar arasındaki bakışmalardan, sayfanın istifinden, metnin manasından çıkan gerilim senin resminde hiç bitmeyen zarif bir fısıltıya dönüşür. Ben senin resimlerine yeniden döne döne o fısıltıyı dinlemek için bakarım. Her dönüşte mananın değiştiğini gülümseyerek fark eder ve nasıl söylesem resmi yazı gibi yeniden okumaya girişirim. Böylece bu anlam tabakaları arka arkaya dizilince Frank üstadlarının perspektifinden de uzaklara varan bir derinlik çıkar. İyi. Frank üstadlarını bırak. Bir daha söyle. Senin kalemin gerçekten öyle harika, öyle güçlüdür ki senin resmine bakan aleme değil, senin çizdiğine inanabilir. Böylece sen hünerinle imanı en sağlam kişiyi bile yoldan çıkarabildiğin gibi bir resimle en iflah olmaz imansızı da Allah'ın yoluna getirebilirsin. Doğru. Ama övgümü bilmiyorum. Bir daha söyle. Hiçbir nakkaş boyanın kıvamını, sırlarını senin kadar bilemez. En parlak, en canlı, en hakiki renkleri sen hazırlarsın hep. Peki başka? Behzat ve bir de Mir Seyyid Ali'den yana en büyük nakkaş olduğunu biliyorsun sen. Doğru, ben biliyorum. Sen biliyorsan kitabı niye benimle değil de o vasatlık misali Kara Efendi ile yapıyorsun? Onun yaptığı iş nakkaş hüneri bile gerektirmiyor, dedim. Bu bir. İkincisi, o senin gibi bir katil değil. Tatlı tatlı gülümsedi bana. Çünkü ben de bir genişlik duygusuyla gülüvermiştim. Bu kabustan bu edayla, üslupla çıkacağımı seziyordum. Böylece konuyu benim açmam üzerine elinde tuttuğu tunç Moğol hokkası hakkında baba oğul gibi değil, iki meraklı, gün görmüş ihtiyar gibi tatlı bir sohbettir tutturduk. Tunç'un ağırlığı, hokkanın dengesi, boynunun derinliği, eski hattat kamışlarının uzunluğu ve karşında ayakta dikilirken hokkayı hafif hafif salladıkça kıvamını hissettiği kırmızı mürekkebin sırları. Moğollar, Çinli ustalardan öğrendikleri kırmızı boyanın sırlarını Horasan'a, Buhara'ya, Herat'a taşımasalardı, bizlerin İstanbul'da bu resimleri hiç yapamayacağımızı konuştuk. Biz konuştukça sanki boya gibi zamanın da kıvamı değişiyor ve vakit geçtikçe geçiyordu. Neden hala kimse yok evde diye aklımın bir kenarıyla sürekli şaşıyor, ağır hokkayı yerine bıraksın istiyordum. Kitabım bitince benim resim ettiklerimi görenler hünerimi anlayacaklar mı, diye sordu eski çalışma alışkanlıklarımızın rahatlığıyla. Selametle şu kitabı bir gün inşallah bitirirsek, padişahımız hazretleri onu eline alıp şöyle bir bakacak. Tabii ki önce altın varakların yerinde kullanılıp kullanılmadığını göz ucuyla denetleyecek, bir şemail nameye bakar gibi kendi resmini seyredip bütün padişahların yaptığı gibi bizim harika resmimize değil, resmedilen kendisine hayran olacak ve ondan sonra ne zahmet, ne göz nuru ve hevesle hem doğudan hem batıdan mülhem yaptığımız harikalara zaman verip bakarsa ne minnet. Sen de biliyorsun ki bir mucize olmazsa bu çerçeveyi kim yaptı, tesip kimin, şu adamı ve atı kim resmetti diye asla sormayacak ve kitabı hazineye kilitleyecek. Ama bütün hüner sahipleri gibi yine de bir gün o mucize olacak diye nakşederiz hep. Biraz sustuk. Sanki sabrediyorduk. Ne zaman olacak o mucize diye sordu. Kör olana kadar yaptığımız onca resim ne zaman gerçekten anlaşılacak? Hak ettiğimiz sevgiyi ne zaman verecekler bize? Hiçbir zaman. Nasıl? Hiçbir zaman istediğini vermeyecekler dedim. Gelecekte daha da az anlaşılacaksın. Kitaplar asırlarca kalır dedi mağrur bir edayla ama kendine de büsbütün güvenemeden. İtalyan üstadlarım hiçbirinde senin şiirin, inancın, hassasiyetin, renklerinin saflığı ve parlaklığı yok, inan bana. Ama onların resimleri daha inandırıcı. Hayatın kendisine daha çok benziyor. Dünyayı bir minarenin şerefinden görür gibi ve perspektif dedikleri şeye aldırmadan değil, sokaktan, o olmazsa prensin odasının içinden, yatağı, yorganı, masası, aynası, kaplanı, kızı ve paralarıyla birlikte resmediyorlar. Her şeyi resmediyorlar, biliyorsun. Ben yaptıkları her şeye kanmıyorum. Resmin dünyayı doğrudan taklide kalkışması küçüklük geliyor bana, ağrıma gidiyor. Ama o yeni usullerle yaptıkları resimlerin öyle bir çekimi var ki, gözün görüverdiği her şeyi gözün görüverdiği gibi resmediyorlar. Onlar gördüklerini resmediyorlar, bizler ise baktığımızı. Yaptıklarını görür görmez hemen anlıyorsun ki yüzünü kıyamete kadar bırakmanın yolu Frenklerin usullerinden geçer. Bunun çekimi öyle güçlü ki yalnız Venedik'in değil, Frank ülkelerinin bütün terzileri, kasapları, askerleri, papazları, bakkalları, herkes kendini öyle resmettiriyor. Çünkü o resimleri bir görünce sen de kendini öyle görmek, herkesten apayrı, benzersiz, özel ve tuhaf bir yaratık olduğuna inanmak istiyorsun. İnsanı aklın gördüğü gibi değil, yeni usullerle gözün gördüğü gibi resmetmek bu fırsatı veriyor. İleride bir gün herkes onlar gibi resmedecek. Resim deyince bütün cihan onların yaptığı şeyi anlayacak. Burada nakıştan hiç anlamayan zavallı budala terzi bile öyle bir resmi yapılsın isteyecek ki sıradan aptalın teki değil, çok özel, benzersiz bir şahsiyet olduğuna burnunun kıvrımına bakarak inanabilsin. Biz de o resmi yaparız o zaman, dedi şakacı katil. Yapmayız, dedim. Frank taklitçisi olmaktan ne kadar korktuklarını öldürdüğün zarif efendi merhumdan öğrenmedin mi? Korkmayıp deneseler de aynı kapıya çıkar. Sonunda bizim usullerimiz ölecek, renklerimiz solacak. Kitaplarımızla, resimlerimizle kimse ilgilenmeyecek. İlgilenenler de ya hiçbir şey anlamayıp, dudak büküp, neden perspektif yok diyecekler ya da kitapları hiç mi hiç bulamayacaklar. Çünkü ilgisizlikle birlikte resimlerimizi zaman ve felaketler yavaş yavaş yiyip bitirecek. Ciltlerindeki Arap zamkında balık, kemik, bal olduğu için ve sayfaları yumurta ve nişastayla yapılmış aharla cilalandığı için açgözlü arsız fareler sayfaları hapur hupur yutacak, beyaz karıncalar, kurtlar, binbir çeşit böcek kitaplarımızı tıkır tıkır kemirip yok edecek. Ciltler parçalanacak, sayfalar kopacak, hırsızlar, ilgisiz hizmetkarlar, çocuklar, ocak yakan kadınlar sayfaları, resimleri düşüncesizce yırtacak. Çocuk şehzadeler resimleri ellerindeki oyun kalemleriyle bozacak, insanların gözlerini oyacak, sayfalara sümüklerini silecek, kenarları siyah kalemle çizecek. İkide bir günah diyenler her şeyi karalayacak, resimlerimizi yırtıp, kesip, belki başka resimler yapmak ya da oynayıp eğlenmek için kullanacaklar. Anaları edepsiz diye resimlerimizi yırtarken babaları, ağabeyleri kadın resimlerini 31 çekip üzerine akıtacak. Sayfalar yalnız bundan değil, çamurdan, nemden, kötü zamktan, tükürükten ve türlü pislik ve yiyecek bulaşmasından birbirine yapışacak. Yapışan yerlerde küften ve kirden lekeler, çıbanlar gibi çiçek açacak. Sonra yağmurlar, akan damlar, seller, çamur baskınları mahvedecek kitaplarımızı. Suların, nemin, böceklerin ve ilgisizliğin hamur haline getirdiği, yırtık pırtık, delik deşik, solmuş, okunmaz sayfalarla birlikte kupkuru bir mucize sandığın dibinden bir mucize gibi çıkan en son tertemiz kitap da tabii ki bir gün acımasız bir yangının alevleriyle yutulup yok olacak. İstanbul'un 20 yılda bir yanıp yok olmayan mahallesi mi var ki kitap kalsın? Moğolların Bağdat'ta yakıp yağmaladığından daha çok kitap ve kütüphanenin her 3 yılda bir yok olduğu bu şehirde hangi nakkaş harikasının 100 yıldan fazla yaşatılabileceğini, bir gün resimlerine bakılarak kendisinin de Besak gibi anılacağını hayal edebilir. Yalnız bizim yaptıklarımız değil, asırlardır bu alemde yapılmış bütün her şey yangınlarla, kurtlarla, ilgisizlikle yok olacak. Böylece Şirin'in pencereden Hüsrev'i gururla seyretmesi, Hüsrev'in de ay ışığında yıkanan Şirin'i ne güzel seyretmesi ve bütün aşıkların karşılıklı zarafet ve incelikle göz süzmeleri. Rüstem'in beyaz şeytanı kuyunun dibinden boğuşarak öldürmesi, aşktan aklını kaçırmış Mecnun'un çölde beyaz kaplan ve dağ keçisiyle arkadaşlık ederken ki kederli hali, her gece çiftleştiği dişi kurda bekçilik ettiği sürüden bir koyunu armağan eden hain çoban köpeğinin yakalanıp ağaca asılışı, çiçeklerle, meleklerle, yapraklı dallarla, kuşlarla ve gözyaşlarıyla yapılmış bütün o kenar süsleri, Hafız'ın esrarlı şiirlerini süslemek için çizilmiş ut çalanların hepsi, binlerce, on binlerce nakkaş çırağının gözlerini bozan, üstatları kör eden bütün duvar süsleri, kapı üstlerine, duvarlara asılı küçük levhalara, resmin içindeki iç içe geçmiş çerçevelerin içine gizlenmiş bütün beyitler, duvar diplerine, köşelere, alınlıklara, ayak altlarına, çalı diplerine, kayaların arasına gizlenmiş alçak gönüllü imzalar, aşıkları örten yorganları örten bütün çiçekler, padişahımızın rahmetli dedesinin düşman kalesine zaferle saldırışı sırasında kenarda sabırla bekleyen kesik yavur kellelerin hepsi. Kefere elçisinin padişahımızın büyük büyük babasının ayağını öperken arkada gözüken ve senin de gençliğinde çizimine katıldığın topların, tüfeklerin, çadırların hepsi. Boynuzlu, boynuzsuz, kuyruklu kuyruksuz, sivri dişli, sivri tırnaklı bütün şeytanlar. Aralarında bilge hüthüt, sıçrayan serçe, acemi çaylak, şair bülbül de olmak üzere çeşit çeşit binlerce kuş, huzurlu kediler, huzursuz köpekler, aceleci bulutlar, binlerce resimlerde tekrarlanmış küçük sevimli otlar, acemice gölgelenmiş kayalar ve peygamber sabrıyla yaprakları tek tek çizilmiş on binlerce servi, çınar ve nar ağacı. Timur zamanından ya da Şah Tahmasp zamanından kalma saraylar örnek alınarak yapılmış ama çok daha eski çağların hikayelerini süsleyen saraylar ve yüz binlerce tuğlaları, kırda çiçekleri üzerine ve açmış bahar ağaçları altına serilmiş harika bir halının üzerine oturup güzel kadınlarla oğlanların çaldığı musikiyi dinleyen on binlerce hüzünlü şehzade, mükemmelliklerini son 150 yılda Semerkant'tan İstanbul'a binlerce nakkaş çırağının gözyaşlarıyla yediği dayağı borçlu olan bütün o harika çini ve halı resimleri, senin hala aynı coşkuyla çizdiğin o harika bahçelerin ve çaylakların, inanılmaz ölüm ve savaş meclislerinin, zarafetle avlanan padişahlar ve aynı zarafetle kaçan ürkek ceylanların, senin ve ölen şahların, esir düşmüş düşmanların, gavur kalyonlarının ve düşman şehirlerin ve kaleminden karanlık damlar gibi ışıldayan bütün o parıl parıl karanlık gecelerin, yıldızlar, hayalet gibi serviler ve kırmızıya boyadığın aşk ve ölüm resimlerin senin. Hepsi, hepsi yok olacak. Hokkoy bütün gücüyle kafama indirdi. Darbenin gücünden öne doğru sendeledim. Hiçbir şekilde tarif edemeyeceğim korkunç bir acı hissettim. Bir an sanki bütün alem benim acımla sarıldı ve sapsarı oldu. Aklımın büyük bir kısmı bana yapılanın niyet edilerek yapıldığını anlamasına rağmen kafama yediğim darbeyle ya da darbe yüzünden, aklımın iyi çalışmayan bir başka kısmı ise hüzün verici bir iyi niyetle katilim olmak isteyen çılgına ama yanlışlıkla canımı yakıyorsun demek istiyordu. Tunç hokkayı kafama bir daha indirdi. Bu sefer bunun bir yanlışlık değil, bir çılgınlık, bir öfke olduğunu, sonunda bir de ölüm olabileceğini aklımın o akılsız yanı da anladı. Öyle korktum ki bu durumdan bütün gücümle ve acımla olur gibi bağırmaya başladım. Çığlığım resmedilse yemyeşil olurdu. Akşam karanlığında, boş sokaklarda bu rengi kimsenin işitemeyeceğini, yapayalnız olduğumu anladım. Feryadımdan korktu ve durakladı. Bir an göz göze geldik. Göz bebeklerinin içinde dehşet ve utançla birlikte yaptığı işe alıştığını ve kabullendiğini de gördüm. Benim tanıdığım usta nakkaş değildi de dilimi bile bilmez uzak ve kötücül bir yabancıydı. Bu da benim o anki kimsesizliğimi asırlar boyu uzattı. Elini tutmak istedim. Bu dünyaya sarılır gibi. Fayda etmedi. Yalvardım. Ya da öyle yaptığımı sandım. Oğlum, oğlum öldürme beni. Bir rüyada olduğu gibi sanki beni hiç duymadı. Hokkayı kafama bir daha indirdi. Aklım, gördüklerim, hatıralarım, gözlerim, hepsi benim korkum olmuş da birbirine karışmıştı. Hiçbir renk görmüyordum ve bütün renklerin kırmızı olduğunu anlamıştım. Kanım zannettiğim kırmızı mürekkepmiş. Elindeki mürekkep sandığım şey de benim dinmeyen kırmızı kanım. Ne kadar da haksız, insafsız, acımasız buldum o an ölüyor olmayı. Ama kanlar içindeki ihtiyar kafamın beni yavaş yavaş getirdiği yer burasıydı. Sonra fark ettim. Anılarım dışarıdaki kar gibi bembeyazdı. Başım ağzımın içinde zonklayarak ağrıyordu. Şimdi sizlere ölümümü anlatacağım. Şunu belki artık çoktan anladınız. Ölüm her şeyin sonu değil. Bu kesin. Ama bütün kitapların yazdığı gibi inanılmayacak kadar acı verici bir şey. Yalnız parçalanan kafatasım ve beynim değil. Sanki her yerim birbirinin içine geçe geçe sancılarla sarsılarak yanıyor. Bu sınırsız acıya dayanmak o kadar zor ki sanki aklımın bir kısmı tek çare onu unutarak tatlı bir uykuya zorlanıyor. Ölmeden önce çocukluğumdan çıkarken dinlediğim bir Süryani masalını hatırladım. İhtiyar yalnız adam gece yarısı uykusundan uyanır, kalkar bir bardak su içer. Bardağı sehpaya koyar ki oradaki mum yok. Nerede? İp gibi bir ışık sızıyordur içeriden. Işığı takip eder. Gerisin geriye kendi odasına girer ki yatağında bir başkası elinde mum yatıyor. Sorar sen kimsin diye. Ölüm der yabancı. İhtiyar bir an esrarengiz bir sessizliğe bürünür. Demek geldin der sonra. Evet der ölüm memnun. İhtiyar hayır der kararlılıkla. Sen yere kalmış rüyamsın benim. Yabancının elindeki mumu bir anda püfler ve karanlıkta her şey kaybolur. İhtiyar kendi boş yatağına girer ve uyur. Bir 20 yıl daha yaşar. Bana aynı şeyin olmayacağını anlıyordum. Çünkü kafama hokkayı bir daha indirmişti. O kadar yoğun bir acı duyuyordum ki kafama vuruşunu ancak belli belirsiz fark edebiliyordum artık. O da, hokka da, mumun azıcık aydınlattığı oda da şimdiden uzaklara doğru solup gitmişlerdi. Yine de ama yaşıyordum. Bunu bu dünyaya tutunmak, koşup kaçmak istediğimden, ellerimin, kollarımın kanlı başımı, yüzümü korumak için yaptığı hareketlerden, bir ara sanırım bileğinin kenarını ısırışımdan ve hokkanın bir de yüzüme vuruşundan anlıyordum. Biraz boğuştuk galiba, buna boğuşma denebilirse. Çok güçlüydü ve çok da kızgın. Beni sırt üstü uzattı, dizlerini omuzlarıma bastırarak beni neredeyse yere çevirdi de ölmekte olan ben ihtiyara çok saygısız bir dille bir şeyler anlattı. Belki de onu anlayamadığım, dinleyemediğim, kanlı gözlerini seyretmekten hiç hoşlanmadığım için hokkayı kafama bir daha vurdu. Hokkadan fışkıran mürekkep ve sanırım benden fışkıran kandan yüzü, gözü, üstü başı kıpkırmızı olmuştu. Bu dünyada en son göreceğim şeyin bana düşman olan bu adam olmasını üzülerek gözlerimi kapadım. Hemen sonra tatlı, yumuşacık bir ışık gördüm. Şimdi bütün ağrılarımı dindireceğini sandığım uyku gibi tatlı ve çekiciydi bu ışık. İçinde birini gördüm. Çocuk gibi sordum. Sen kimsin? Diye. Ben Azrail dedi. Adem oğlunun bu alemdeki yolculuğuna ben son veririm. Çocukları analarından, karıları kocalarından, sevgilileri birbirlerinden, babaları kızlarından ben ayırırım. Bu alemde benimle karşılaşmayan canlı kalmayacak. Ölümün kaçınılmaz olduğunu anlayınca ağlamaya başladım. Ağlamak da beni derinden susatıyordu. Bir yanda arttıkça insanı sersime çeviren bir acı vardı. Yüzümün, gözümün kan içinde kaldığı aceleci ve zalim yerdi orası. Öte yanda ise acelenin ve zulmün bittiği yer vardı. Ama bana yabancı ve korkutucuydu o yer. Ölülerin dünyasının Azrail'in beni çağırdığı o ışıklı alem olduğunu bildiğim için korkuyordum oradan. Ama öte yandan da beni acılar içinde haykıra haykıra kıvrandıran bu dünyada uzun bir süre duramayacağımı, bu korkunç acı ve işkence ülkesinde bana huzurlu hiçbir köşe kalmadığını anlıyordum. Bu dünyada kalabilmek için sanki yaşadıkça bu korkunç acıya katlanmam gerekiyordu ve bu da benim ihtiyar halimle yapabileceğim bir şey değildi. Böylece ölmeden hemen önce kendim istedim ölmeyi. Aynı anda da bütün hayatım boyunca kafa yorup kitaplarda cevabını bulamadığım şeyin nasıl olup da insanların hepsinin istisnasız ölmeyi başardıkları sorusunun cevabının bu basit istek olduğunu hemen anladım. Ölümün beni daha bir bilge kılacağını da. Yine de ama uzun bir yolculuğa çıkmadan önce odasına, eşyalarına, evine son bir kere daha bakmadan edemeyen birinin kararsızlığı sardı içimi. Telaşla, özlemle kızımı son bir kere daha görmek istedim. Öyle çok istedim ki bunu, bir süre daha dişimi sıkıp acıya ve gittikçe artan susuzluğuma katlanarak kızımı bekleyebileceğimi anladım. Böylece gözümün önündeki o ölümcül ve tatlı ışık soldu biraz ve aklım kapılarını ölmekte olduğum dünyanın seslerini ve tıkırtılarını açtı. Katilimin odada gezindiğini, dolabı açtığını, kağıtlarımı karıştırdığını, son resmi hırsla aradığını, bulamadığı için boya takımlarımı kurcaladığını, sandıkları, kutuları, hokkaları, rahleyi tekmelediğini işte biliyordum. Arada bir inlediğimi, yaşlı kollarım ve yorgun bacaklarımla tuhaf çırpınma hareketleri yaptığımı da anladım. Bekledim. Acım hiç dinmiyor, gittikçe susuyor, dişimi sıkmaya dayanamıyordum artık. Yine de bir süre daha bekledim. Eve gelirse kızımın alçak katilimle karşılaşabileceği o zaman aklıma geldi. Ama bunu düşünmek bile istemedim. Aynı anda katilimin odadan çıktığını hissettim. Son resmi bulmuştu herhalde. Çok fazla susamıştım ama yine de bekledim. Hadi kızım, güzel Şeküren, gel. Gelmedi. Artık acıya gücüm yetmiyordu. Kızımı görmeden öleceğimi anladım. Bu öyle acı geldi ki bana, kederden ölmek istedim. Tam bu sırada sol yanımda şimdiye kadar hiç görmediğim bir yüz belirdi ve iyilikle, gülümseyerek bana bir bardak su uzattı. Her şeyi unutup suya hırsla hamle ettim. Bardağı çekti. Muhammed peygamber yalan söyledi de, dedi. İnkar et onun dediklerini. Şeytandı bu. Cevap vermedim. Hatta korkmadım ondan. Resmetmenin ona kanmak olduğuna hiçbir zaman inanmadığım için güvenle bekledim. Önümdeki sonsuz yolculuğu ve geleceğimi düşledim. Aynı anda az önce gördüğüm ışıklı melek yaklaşınca iblis yok oldu. Ama aklımın bir yanı şeytanı kaçıran bu ışıklı meleğin Azrail olduğunu biliyordu. Ama aklımın isyancı bir başka yanı, Kitabül Ahvalül Kıyamette Azrail'in bin kanatlı, doğudan batıya uzanan ve ellerinde bütün dünyayı tutan bir melek olduğunun yazıldığını hatırlatıyordu bana. Aklım iyice karışırken ışıklar içindeki o melek yaklaşıp bana yardım etmek ister bir havayla, evet, tıpkı Gazali'nin Dürretül Fahire'de söylediği gibi tatlılıkla dedi ki, ağzını aç, ruhun oradan çıkıversin. Ağzımdan besmeleden başka bir şey çıkmaz diye cevap verdim ona. Ama bu son bir bahaneydi. Direnemeyeceğimi, vaktimin artık geldiğini anlamıştım. Bir daha hiç göremeyeceğim kızıma, bu kanlı çirkin gövdemi bu sefil vaziyette bırakıyor olmak bir an utandırdı beni.